Ayrım 10.
O büyüklük hırsına kapılmış, gürültücü ülkelerinin utanılacak eylemleriyle ilintili bulunmasalar ya da pek az bulunsalar bile ve o iktidarı besleyen damarların güçlenmesinden kendileri yararlanmasalar bile, vicdanlarında nelerin hesabını vermek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Bir çatı altında başkalarıyla birlikte yaşamak bile tek başına korkmak için yeterli. Fakat Hermül Bayer, ben öyle bir şey söylemedim henüz. Ağzımı açtığım anda söz konusu olan şey çocuğa adını veren cumhuriyet değil. Göze çarpmayan, küçük, henüz deneyimsiz, kimi zararlar görmüş ama kendisi zararsız bir cumhuriyetin aleyhine söz söyleyen oldu mu burada? Ne siz ne de ben yaptık böyle bir şey. Tedirgin olmak için bir neden yok. Sakinleşin lütfen. Sırbistan'a gönderilen ultimatom çoktan gitti. Bu ultimatom aynen bizimkisi gibi çok tartışma götürür bir dünyanın yalnızca birkaç yüzyılını değişime uğrattı ve o dünyayı yıkıma sürükledi. Zaten artık çoktan yeni dünyanın her günkü düzenlerine geçildi. Şu güneşin altında yeni hiçbir şeyin olmadığını, hayır bunu asla söyleyemem, yeni diye bir şey var, var böyle bir şey, kesinlikle güvenebilirsiniz olduğuna. Ama ne var ki Hermül Bayer, buradan bakıldığında, yani artık hiçbir olayın geçmediği, geçmediğinin de iyi olduğu buradan bakıldığında demek istiyorum. Geçmişin acısını tümüyle çekerek tüketmek gerek. Bu sizin ve benim geçmişimiz değil gerçi ama soran yok bizim olup olmadığını. İnsanoğlu tüm olanların acısını çekmek zorunda. Çünkü başkalarının buna zamanı yok. Onlar ülkelerinde oturuyorlar, çalıştıkları, planlar yaptıkları, eylemlere giriştikleri ülkelerinde. Onlar, yani gerçek anlamda zamanın dışında olanlar, çünkü onlar dilsiz, tüm zamanlarda egemenliklerini sürdürenler, yalnız dilsiz olanlardır. Size korkunç bir sır vereceğim. Dil ceza demektir. Her şey dile geçmek zorundadır ve her şey suçuna ve bu suçun kapsamına göre yine dil içerisinde yitip gitmek zorundadır. Hermül Bayer'de yorgunluk belirtileri, bende yorgunluk belirtileri. 6. soru. Yanıt. Bir aracı rolü mü, bir görev mi, manevi bir misyon mu? Sizin hiç aracılık ettiğiniz oldu mu? Bu rol nankördür. Ne olursa olsun görevler istemiyorum artık. Ve bilmiyorum ama şu misyonerlik. Bunun sonunun nereye vardığı görüldü çünkü. Sizi anlamıyorum. Hiç kuşkusuz daha yüksek bir noktadan bakıyorsunuz ama şu hep daha yüksek diye nitelendirilen, eğer gerçekten varsa böyle bir şey, aslında aşırı bir yükseklik. Herhalde o denli acı veren bir yüksekliktir ki insan havanın inceldiği o ortamda böyle bir yüksekliğe tek başına çıkmanın çabasına bir saat için olsun dayanamaz. O halde insan bunun için aşağılanmışlığın en derin noktasında bulunması gerekiyorsa eğer, nasıl olur da başkalarıyla daha yüksek olana ulaşmayı başarabilir? Manevi olana gelince, bilmiyorum daha dinlemek istiyor musunuz beni? Çünkü hem zamanımız hem de gazetedeki sütununuz sınırlı. Evet, bu sürekli bir aşağılanma yalnızca. İnsan inmek zorunda. Yukarılara ya da sokağa çıkması, başkalarına koşması söz konusu değil. Bu utancın ta kendisi. Kendi kendisini yasaklayan bir utanç. Bu büyük sözlerin nasıl olup da söylenebildiğini anlamıyorum. Burada kimden bir görev beklenebilir, bir misyonla ne kurtarılabilir? Düşünülmesi olanaksız ve düşündüğümde tümüyle ezildiğimi algılıyorum. Ama sizin sözünü ettiğiniz şey yönetimle ilgili noktalar ya da arşivleme çalışmaları olmasın. Saraylar, şatolar ve müzelerle ilk adımı attık bile. Ölüler kentimiz araştırıldı, etiketlendi, tüm ayrıntılarıyla emaye tabelalara geçirildi. Eskiden insan hangi yapının Trabzon Sarayı, hangisinin Strozzi Sarayı olduğunu, Dreifeldtigkeit Hastanesi'nin nerede bulunduğunu ve tarihini bildiğinden hiçbir zaman tümüyle emin olamıyordu. Oysa şimdi özel bilgilere ve rehberlere gereksinim duymadan da olabiliyor insan. Bir zamanlar Palfi Sarayı'na veya Hofburg Sarayı'nın Leopold kanadına girebilmek için varlığı şart olan özel ilişkilere de artık gerek yok. Yapılması gereken yönetimleri güçlendirmek. Hermül Bayer'den sıkıntılı bir öksürük sesi. Ben tabii ki her türlü yönetime, bu dünya çapındaki bürokrasiye, insanlardan ve onların suretlerinden patates böceklerine ve benzerlerine değin her şeyi egemenliği altına almış olan bu bürokrasiye karşıyım. Bundan herhalde kuşku duymayacaksınız. Ama burada söz konusu olan biraz farklı bir şey. Bir ölüler ülkesinin ibadeti andırır biçimde yönetilmesi gibi sanki. Dünyanın dikkatini festivaller, festival haftaları, müzik haftaları, anma yılları, kültür günleri aracılığıyla üzerimize çekmekten sizin ve benim gurur duymamız için ne gibi bir neden olabilir bilmiyorum. Aslında dünyanın yapabileceği en iyi şey korkmamak için bizi görmezlikten gelmektir. Çünkü aksi takdirde en iyi olasılıkla daha başına neler geleceği konusunda gözleri açılabilir. Buna karşılık burada her şey sessiz olup bittiği, mezarcılarımız gizli çalıştıkları, her şey gizli kapaklı gerçekleştiği, oyun sessiz oynandığı ve şarkılar duyurulmadan bitirildiği ölçüde belki gerçek anlamdaki merakta yoğunlaşacaktır. Viyana krematoryumu manevi bir misyondur. Gördüğünüz gibi sonunda yine de misyon bulabiliyoruz. Bunun için gerekli olan tek şey insanların konuşurken birbirlerinden yeterince kopmaları ama bu konudan söz etmeyelim. Yüzyıl burada en duyarlı bölgesinde kimilerini düşünsünler diye ateşli bir coşkuya sürükledi ve onları yattı ki etkin olmaya başlayabilsinler. Ama kendi kendime soruyorum. Siz de soruyorsunuzdur hiç kuşkusuz kendinize. Acaba her etkinlik yeni bir yanlış anlamaya da yol açmıyor mu diye. Bant değiştiriliyor. Hermül Bayer kadehini bir dikişte boşaltıyor. Altıncı soru, ikinci kez yineleme. Yanıt. En sevdiğim terim hep Das Haus Osterreich oldu. Çünkü beni bağlayan şeyin ne olduğunu bana sunulan öteki tüm terimlerden daha iyi açıkladı. Bu evde, Haus ev demektir, değişik zamanlarda yaşamış olmayalım. Çünkü hemen anımsıyorum, Prag sokaklarında ve Trieste limanında, Bohemya dilinde, Vinden dilinde, Bosna dilinde düş görüyorum. Bu evde hep yuvamda oldum ve düşler dışında bu düşlenmiş evde bir kez daha yaşamak, ona sahip olmak, üstünde hak iddia etmek için içimde en ufak bir istek bile yok. Çünkü taca miras yoluyla gelen ülkeler bana kaldı. Ben ise tahttan feragat ettim. En eski tacı Amhof Kilisesi'nde başımdan çıkardım. Düşünün ki son iki savaştan sonra her defasında Galicia köyünün ortasından yeni sınırın geçirilmesi öngörülmüştü. Benden başka kimselerin bilmediği, başkaları için hiçbir anlam taşımayan, kimsenin ziyaret etmediği ve karşısında hayrete kapılmadığı Galicia, her defasında müttefiklerin askeri haritalarında kalemin ucuna geldi ama iki defasında da başka nedenlerden ötürü adı bugün Avusturya olan yerle yetinildi. Sınır köyün yalnızca birkaç kilometre uzağında dağlardan geçmekte ve 1945 yazında çok uzun süren bir karara varılamadı. Ben kentin boşaltılması sonucu oraya götürülmüştüm. Gelecekte ne olacağımı düşünüp duruyordum. Beni Slovenlerden sayıp Yugoslavya'da mı yoksa Karntenli sayıp Avusturya'da mı bırakacaklar diye. Fransızca daha kolayıma geldiğinden Slovence derslerinde uyuklamış olmama üzülüyordum. Latince'ye bile daha çok ilgi duymuştum. Galicia hangi bayrak altında olursa olsun Galicia olarak kalırdı hiç kuşkusuz. Ve biz de pek aldırmazdık hangi bayrağın dalgalandığına. Çünkü yayılmaları hiçbir zaman umursamamıştık. Ailede hep denirdi ki bütün bunlar geçtikten sonra yine Lipica'ya gideceğiz. Bürün'deki teyzemizi ziyaret etmemiz gerek, Cizernovis'teki akrabalarımız ne durumdalar acaba? Freiwald'daki hava burada olduğundan daha sağlıklıdır. Büyüdüğün zaman Viyana'ya ve Prag'a gitmelisin, büyüdüğün zaman. Demek istediğim şu ki, gerçeklere hep umursamazlıkla ve duygularımız körelmiş olarak saygı göstermiştik. Hangi bölgelerin hangi ülkelere geçtiği ve daha da geçeceği bizi kesinlikle ilgilendirmiyordu. Ama buna karşın Prag'a yaptığım bir yolculuk benim için Paris'e yaptığım bir yolculuktan farklıydı. Yalnızca Viyana'da hayatımın hangi zamanında olursa olsun gerçek anlamda yaşamadım. Ama yitik biri gibi de yaşamadım. Yalnızca Trieste'de yabancı değildim ama umursamazlık giderek yoğunlaşmakta. Şart değil gerçi, fakat bir kez olsun ve yakın zamanda, belki de hemen bu yıl, hiçbir zaman tanımayacağım Venedik'e gitmek istiyorum. 7. soru. Yanıt. Sanıyorum bir yanlış anlama oldu. Eğer bana sabredebilirseniz bir kez daha başlayabilirim ve size daha kesin yanıtlar verebilirim. Ve bir yanlış anlama daha ortaya çıktığı takdirde bu hiç olmazsa yeni bir yanlış anlama olur. Karışıklığı daha da artırmak artık elimizde değil. Bizi dinleyen de yok. Şimdi başka yerlerde de sorular soruluyor ve yanıtlar veriliyor. Daha da tuhaf sorunlara yöneliliyor. Her gün bir sonraki gün için sipariş veriliyor. Sorunlar bulunup tedavüle çıkartılıyor. Belli sorunlar yok aslında. Sorunlar üstüne konuşulduğu duyuluyor ve bu yüzden de sorunlar üstüne konuşuluyor. Ben de sorunları duydum yalnızca, yoksa sorunlarım falan olmayacaktı. Ellerimizi kucağımıza koyup rahatça içkilerimizi yudumlayabilirdik. Güzel olmaz mıydı böylesi her mülbayer? Ama kalıcı nitelikteki dağınık monologlar geceleri ve yalnızken oluşur. Çünkü insanoğlu karanlık bir yaratıktır. Yalnızca karanlıklarda kendi kendisinin efendisidir ve gün ışığında yeniden köleliğine döner. Siz şimdi benim kölemsiniz ve beni de sizin köleniz yaptınız. Yani gazetesinin kölesi olan siz, o gazete ki kendine Nachtgabe adını takmasaydı daha iyi olurdu. Sizin o binlerce köle için çıkan köle gibi boyun eğmiş gazeteniz. Hermül Bayer bir tuşa basıyor ve ses alma aygıtını durduruyor. Bu konuşma için size teşekkür ederim dediğini duymadım. Hermül Bayer olağanüstü sıkıntılı, bir yinelemeye hazır, hatta hemen yarın. Fräulein Jelinek burada olsaydı o zaman ne diyeceğimi bilirdim. İmkanım olmayabilir ya da hasta veya yolculuğa çıkmış olacağım. Bir işim, bir sözüm olacak. Hermül Bayer bütün bir öğleden sonrasını boşa harcadı. Bunu bana da belli ediyor. Suratını asarak aygıtı topluyor ve ayrılıyor. Saygılarımı sunarım diyor. Ivana telefonda. Hayır, önemli bir şey yok. Ben yalnızca... Sesin bir tuhaf. Uyuyor muydun? Hayır, sadece yorgunum. Bütün öğleden sonra. Yalnız mısın adamlar? Evet, gittiler ama bütün öğleden sonrası... Öğleden başlayarak sürekli aradım. Bütün öğleden sonra harcandı. İvan benden daha canlı. Bitkin değilse eğer bir an yerinde duramıyor ama yorgun olduğu zaman da yorgunluğu bana oranla daha mutlak bir yorgunluk ve yaş farkına ancak o zaman kızıyor. Kızdığını biliyor, kızmak istiyor. Bugünse bana olan kızgınlığı herhalde çok özel bir kızgınlık. Kendini nasıl da savunuyorsun? Neden savunuyorsun kendini? İnsan saldırmalı. Saldırsana bana. Ellerini göster. Hayır, içlerini değil. Ben falcı değilim. İnsanın ellerinin derisinden okunur. Kadınlarda hemen fark ederim. Ama bu kez ben kazandım. Çünkü benim ellerimden hiçbir şey okunmuyor. Kırışmış deri falan yok. Gel gelelim, Ivan yine saldırıya geçiyor. Çoğu kez yüzünden okuyorum. O sıralarda yaşlıydı görünüşün. Bazen gerçekten yaşlı görünüyorsun. Bugün 20 yaş genç gösteriyorsun. Daha çok gül, daha az oku, daha çok uyu, daha az düşün. Seni ihtiyarlatan yaptığın şey. Gri ve kahverengi elbiseler seni yaşlı gösteriyor. Matem elbiselerini Kızılhaç'a bağışla. Kim izin verdi bu matem elbiselerini giymene? Tabii kızgınım. Kızgın olmak istiyorum. Şimdi gençleşeceksin. Yaşlılığı kovmak istiyorum senden. Kısa bir süre uyumuş olan Ivan uyanıyor. Ben ekvatordan dönüyorum ve hala 1 milyon yılda bir rastlanan bir olayın etkisi altındayım. Neyin var senin? Hiç, bir buluş yapıyorum. Umarım iyi bir buluş olur. Çoğu kez bir şeyler buluyorum. İvan esnediğini anlamayayım diye eliyle ağzını kapatıyor. Hemen gitmek zorunda. Saat 12'ye çeyrek var, gece yarısı oluyor. Biraz önce dünyayı her şeye rağmen nasıl değiştirebileceğimi buldum. Ne? Sen de mi? Toplumu, koşulları öyle mi? Günümüzde böyle bir çaba tam anlamıyla bir yarışma olmalı. Gerçekten ilgilendirmiyor mu seni ne bulduğum? Bugün ilgilendirmediğinden eminim. Çok güçlü esinlenmiş olmalısın ve buluşlarla uğraşanları çalışırken rahatsız etmemek gerekir. Daha iyi, o zaman ben de yalnız başıma bulurum ama izin ver, senin için bulayım. İvan benimle ilgili olarak uyarılmış değil. Kiminle uğraştığını bilmiyor. Karşısında onu yanılsamaya da sürükleyebilecek bir görüntü olduğunu bilmiyor. İstediğim İvan'ı yanıltmak değil ama benim aslında çift olduğumu asla göremiyor. Ben aynı zamanda Malina'nın yaratmış olduğu biriyim. İvan hiç kaygı duymaksızın yalnızca gördüğüne önem veriyor. Benim bedenselliğim onun için bir çıkış noktası. Belki de tek çıkış noktası. Oysa bu bedensellik beni tedirgin ediyor. Karşılıklı konuşurken bir saate kadar, akşama doğru ya da gecenin geç bir saatinde yatakta olacağımız düşüncesi asla belirmemeli içimde. Çünkü duvarlar ansızın camdan olabilir, dam ansızın kaldırılabilir. Kendi üzerimde kurduğum en uç noktadaki bir egemenlik önce İvan'la karşı karşıya oturmamı, susmamı, sigara içmemi ve konuşmamı sağlıyor. Kimse herhangi bir el hareketinden ya da sözcükten olasılığı ve olanı çıkaramaz. Bir zaman parçacığında İvan ve ben, bir başka zaman parçacığında biz. Sonra bunun hemen ardından yine sen ve ben. İki canlı var ki birbirlerine ilişkin tasarıları yok. Birlikte var olmayı istemiyorlar. Bir başka yere ve bir başka yaşama doğru yola çıkmak, bir şeyleri kesip atmak, egemen bir dilde herhangi bir anlaşma yapmak istemiyorlar. Tercümansız da idare edebiliyoruz. İvan'a ilişkin hiçbir şey öğrenmiyorum. İvan benim hakkımda hiçbir şey öğrenmiyor. Duyguları ticari değiş tokuş konusu yapmıyoruz. Birbirimize karşı diktiğimiz kalelerimiz yok. Kendi kendimizi güçlendirmek ve güvence altına almak için ısmarladığımız silahların gelmesini bekliyor değiliz. Zemin gevşek ve iyi ve benim toprağıma düşenler filizleniyorlar. Kendi neslimi sözcüklerle sürdürüyorum ve İvan'ın neslini de sürdürmekteyim. Yeni bir tür üretiyorum. Benim ve İvan'ın birleşmesinden Tanrı'nın istediği doğuyor. Ateş kuşları, göktaşları, yeraltı ateşleri, yeşim damlaları. Sayın Herr Gans. Gans bütün anlamına gelir. Metinde sözcük oyunu yapıldığından bu anlam göz önünde tutulmalıdır. Siz de beni rahatsız eden ilk özellik, birkaç kişilik bir masada herkesin dikkatini çekmeyi başarıp da esprilerinizi anlattığınızda iyice yanı açılmış olan serçe parmağınızdı. Masadakiler ve benim için yeniydi esprileriniz ama daha sonra onları sizden daha çok pek çok kez başka masalarda dinlediğimden benim için artık yeni olmaktan çıktılar. Bir mizah yanınız vardı. Sizde en son olarak rahatsız edici bulduğum, hala da rahatsızlık duyduğum şey ise adınız. Adınızı bugün bir kez daha yazmak zahmeti geliyor, başkalarından duyduğum anda ise başım ağrımaya başlıyor. Kendim düşündüğümde, düşünmem kaçınılmaz olduğunda o zaman sizi bilinçli olarak Herr Gans veya Herr Gans diye düşünüyorum. Bazen Gins adıyla da denediğim oldu. Ama en iyi çare yine de Herr Gans. Çünkü o zaman adınızdan çok uzaklaşmamış oluyorum. Fakat küçük bir şive farkıyla adınızı biraz olsun gülünç kılabiliyorum. Bunu söylemek zorundayım size. Çünkü Gans sözcüğü her gün geçiyor. Başkalarına söyleniyor. Benim kaçınabilmem de olanaksız. Gazetelerde ve kitaplarda her paragrafta rastlanıyor. Daha adınız konusunda dikkatli olmam gerekirdi. O adınız ki onunla birlikte hayatıma saldırmayı, o hayatı normalin üstünde zora koşmayı sürdürmektesiniz. Adınız Kopeki, Fiegele filan olsaydı eğer, Ulman veya Affelbök olsaydı daha sakin yaşayabilir ve sizi uzun süreler boyunca unutabilirdim. Hatta Mayer, Mayer, Mayer veya Schmidt, Schmidt, Schmidt gibi bir ad taşısaydınız, adınız geçtiğinde de sizi değil de dostlarım arasında adı sizinki gibi Mayer olan birini ya da yazılışları nedenli farklı olursa olsun Schmidt adını kullanan kimilerini düşünmem gerekli olabilirdi. Bir masada hayret etmiş ya da bir şey düşünüyormuşum gibi yapabilirdim. Aceleden, o sıradan ve sudan konuşmaların harareti içerisinde sizi gerçekten de bir başka Mayer'le veya bir başka Schmidt'le karıştırabilirdim. Ne sağlıksız duyarlılıklar diyeceksiniz. Kısa süre önce sizi yeniden görmekten neredeyse korktuğumda o yeni modanın madeni giysiler, zincirden gömlek, dikenli püsküller ve telden yapılma takılar modasının ortaya çıkışının hemen ardından bir karşılaşma için kendimi hazır hissetmiştim. Kulaklarım bile açıkta kalmış olmayacaktı. Çünkü kulak memelerimde düşünülebilecek en güzel gri tonda iki ağır dikenli çalı asılı bulunacaktı ve bunlar başın her hareketiyle acı verecek ya da kayacaktı. Çünkü en küçük yaşlarımda benim kulak memelerime o delikleri, bizde taşrada bütün küçük kızların kulaklarına o en narin yaşlarında acımasızca açtıkları delikleri açmayı unutmuşlar. Neden yalnızca o yaş narin diye nitelenir anlamıyorum. Ama o zırhlı giysi içerisinde dokunulmaz olacaktım. Öylesine hazır ve öylesine canını dişine takmış, kendimi savunur durumda, bu durumu bir zamanlar iyi bildiğinizden, şimdi anlatma zahmetinden beni esirgeyeceksiniz. Sayın Bay, adınızı hiçbir zaman söyleyemedim. Bu yüzden beni epey suçladınız. Ancak sizinle yeniden karşılaşma düşüncesinin beni tedirgin eden yanı bu değil. O zamanlar bu adı söylemekten kaçınabilmiştim. Çünkü olaylar öyle gelişmişti.